Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Ali İmran suresinden 146. ila 148. ayetlerin tilavetini İranlı karilerden Ali Parhiskar'dan dinliyorsunuz.
Bismillahirrahmanirrahim. Ve ke'eyyim min nebiyyin katele ma'ahu ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَآتَاهُمْ ثواب الآخرة والله يحب المحسنين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب الْمُحْسِنِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla nice peygamberlerle birlikte birçok Rabbani bilginler savaşa girdiler de Allah yolunda kendilerine isabet eden güçlük ve mihnetten dolayı ne gevşeklik gösterdiler ne de boyun eğdiler. Allah sabır gösterenleri sever. Onların söyledikleri Rabbimiz günahlarımızı ve işimizdeki aşırılıklarımızı bağışla, ayaklarımızı bastıkları yerde sağlamlaştır ve bize kafirler topluluğuna karşı yardım et demelerinden başka bir şey değildi. Böylece Allah dünya sevabını da ahiret sevabını, güzelliğini de onlara verdi. Allah iyilikte bulunanları sever.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarını sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems 11'de 1403, Hicri Kameri 29, Cemadi Üstani 1446 ve Miladi Takvimle 31 Aralık 2024 Salı. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteninin ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları Kasım Süleyman'ın şehadet yıl dönümü ve İran'ın tarihi hazine isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Arkadaşım Meysan Feriver sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan yeni miladi yılı tebrik etti. Galiba Siyonist rejimin suçlarına karşı Müslümanların direnişine vurgu yaptı. İrivani, İran'ın Kızıldeniz'e müdahale ettiği suçlaması asılsız bir iddia olduğunu belirtti. İran ve Irak sınır muhafız komutanları Merivan'da toplantı yaptılar. Hizbullah, İmam Hamene'ye teşekkür etti. Ve Gazze şeridinde 5 İsrail askeri öldürüldü. Şimdi haberler.
İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın doğum günü ve 2025 yılının başlangıcı vesilesiyle Hristiyan ülkelerin liderlerine kutlama mesajı gönderdi. Hazreti İsa Aleyhisselam'ı Nur ve Rahmet Peygamberi olarak nitelendiren Dr. Pezeşkiyan'ın kaleme aldığı mesajda 2025 yılında tüm dünyada zulmün, şiddetin, savaşın ve soykırımın ortadan kalkmasını ve aynı zamanda barış ve huzurun tesis edilmesini umuyorum ifadesine yer verildi.
İran İslami Şura Meclisi Başkanı Umman Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmede Siyonist rejimin bölgede işlediği suçlara karşı Müslümanların duruşuna vurgu yaptı. Muhabirimizin bildirdiğine göre Muhammed Bakır galiba dün Umman Dışişleri Bakanı Said bin Hamud bin Hamud el-Busaidi ile Tahran'da yaptığı görüşmede bölgedeki mevcut durumun koşullarına işaretle Siyonist rejim Gazze'deki soykırımla başlayan suçlarına ardından 2 ay süren Lübnan işgaliyle başladı ve bugün Yemen'de askeri eylemlerde bulunuyor açıklamasında bulundu. Siyonist rejim Amerika'nın ve diğer batılı ülkelerin tam desteğiyle bölgede suç işliyor. Böyle bir durumda Müslüman ülkelerin bu suçlara karşı daha büyük bir birlik ve beraberlik içinde durma görevi var diyen İslam ve Şura Meclisi Başkanı, İslam Cumhuriyeti'nin mutlaka Suriye'de güvenliği tesis etme arayışında olduğunu belirterek, Müslüman ülkelerin sinerji bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasında önemli bir etkiye sahip olabilir ifadesine dikkat çekti. Galiba Firani ile Umman arasındaki ilişkileri olumlu olarak nitelendirdiği konuşmasının devamında mevcut imkan ve kapasitelere göre siyasi ve ekonomik alanlarda ikili ilişkilerin geliştirmesi gerekmektedir dedi. Seyyid bin Hamud bin Hamud el-Busaidi de İran İslam Cumhuriyeti'nin bu görüşmedeki sıcak misafirperverliğini takdir ederek İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve mevkidaşı Seyyid Abbas Rakçı ile yaptığı görüşmelere değinerek her zaman iki ülke halkının yararına olacak şekilde çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirmeye çalışıyoruz dedi. Umman Dışişleri Bakanı ayrıca Siyonist rejimin Filistin'e yönelik baskılarına, Suriye ve Lübnan'daki yayılmacılığına da dikkat çekerek, eğer Arap ve Müslüman ülkeleri birlik içinde tutarlı adımlar atarlarsa, Siyonistlerin aşırılıklarının karşısında mutlaka durabiliriz diye ekledi.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve Daimi Temsilcisi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında İsrail temsilcisinin kışkırtmasıyla Amerika ve İngiltere'nin suçlamalarına yanıt olarak yaptığı açıklamada İran'ın Kızıldeniz'e müdahale ettiği yönündeki suçlamalar asılsız iddialardır dedi. İran Pers Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre yerel saatle pazartesi günü Emir Said İrevani, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve aynı zamanda Güvenlik Konseyi Başkanı'na yazdığı bir mektupta İran'ın Yemen'e yönelik tutumu her zaman sabit olmuştur. İran krizin başladığı 2015 yılından bu yana çatışmaya siyasi çözümü destekledi ve kapsamlı bir ateşkes, kapsayıcı diyalog ve Yemen'in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyan barışçıl bir süreç çağrısında bulundu dedi. İran İslam Cumhuriyeti'nin kıdemli diplomatı ayrıca Kızıldeniz'deki duruma ilişkin olarak İran, uluslararası deniz taşımacılığı hatlarının emniyet ve güvenliğini sağlama konusundaki kararlılığını bir kez daha vurguluyor. İran'ın Kızıldeniz'e müdahale ettiği iddiaları gerilimi tırmandırmak ve Amerika ve müttefikler tarafından bölgenin daha fazla istikrarsızlaştırılması için bahane yaratmak amacıyla tasarlanmış temelsiz iddialardır vurgusunda bulundu. İrevani ayrıca en yakın müttefiki Amerika'nın da desteğini alan Siyonist rejimin temsilcisinin ortaya attığı asılsız suçlamalar İran'ı yasa dışı eylemleri ve yıkıcı faaliyetleri nedeniyle suçlamaya yönelik açık bir girişimdir. Her zaman provokasyon ve istikrarsızlaştırıcı faaliyetler politikası izleyen ve bölgesel ve bölge dışı barış ve güvenliğe ciddi bir tehdit olarak görülen İran değil, düşman Siyonist rejimdir diye ekledi.
İran İslam Cumhuriyeti Eğitim Bakanı Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi ile yaptığı görüşmede bu ülkede İranlı öğrenci ve öğretmenlerin varlığına dikkat çekerek bunlarla ilgili sorunların Türkiye'li yetkililer tarafından çözülmesi gerektiğini vurguladı. Sabun-i İna'dan naklen verdiği haberde Ali Rıza Kazımi, Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Hicabi Karlangıç ile yaptığı görüşmede İran İslam Cumhuriyeti ile Türkiye'nin kültürel ve ekonomik gibi alanlarda birçok ortak noktaya sahip olduğunu belirterek Türkiye'nin İran'la birçok kültürel bağı ve dayanışması var dedi. Türkiye'de İranlı öğrencilerin varlığına değinen Kazımi, bu ülkede İranlı öğrencilere eğitim alanında uygun hizmet ve düzenlemeler sağlanmakta. İran'da ise yaşayan Türk öğrencilere aynı hizmetler verilmektedir ifadesine dikkat çekti. İran Milli Eğitim Bakanı, İran'da yaşayan Türk öğrencilere bu alanda gerekli olan her türlü imkanı sağlıyoruz. Ayrıca İran'da yaşayan Türk öğretmenlerin sorunları varsa Dışişleri Bakanlığı'nın istişare ve desteğiyle çözmeye çalışacağız. Aynı şekilde İranlı öğrenci ve öğretmenlerin sorun ve kaygılarının Türkiye'de de çözülmesini bekliyoruz vurgusunda bulundu. Türkiye Büyükelçisi Hicabi Kırlangıç da tarihsel geçmişe göre iki halk olan İran ve Türkiye arasında yakın ilişki vardır ve bu ilişki günümüzde de devam etmektedir diyerek İran'da bir Türk okulunun faaliyet göstermesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek İran'da bir Türk okulunun faaliyet göstermesinden çok mutluyuz diye ekledi.
İran ve Irak sınır muhafız komutanlarının ortak toplantısı iki ülke arasındaki etkileşim düzeyinin arttırılmasının yanı sıra sınır ve güvenlik konularının incelenmesi amacıyla İran'ın batısındaki Merivan'da düzenlendi. Muhabirimizin bildirdiğine göre dün pazartesi günü gerçekleştirilen bu toplantıda İran İslam Cumhuriyeti Sınır Muhafız Komutanı Tuğgeneral Ahmet Ali Guderzi, Iraklı mevkidaşı Korgeneral Muhammed Abdülvehhab Seker ile bir araya geldi. Bu ortak toplantıda Kermanşah, Batı Azerbaycan, Huzistan, Kürdistan ve İlam vilayetlerinin sınır muhafız komutanları da hazır bulundu. Tuğgeneral Ahmet Ali Guderzi bu toplantıda İran sınırlarında istikrarlı güvenliğin sağlanması alanında anlaşmaya varılmış olup bilgi alışverişi, deneyim tatisinde bulunmak ve eş zamanlı devriye ve ortak tatbikatlar yapılması planlanıyor ifadesine dikkat çekti. İran İslam Cumhuriyeti sınır muhafız komutanı şunları ekledi. Sınır terminalleri özellikle terör gruplarının eylem yapma niyetinde olduğu narkotik, yabancı uyruklular, silah ve mühimmatın engellenmesi amacıyla planlanmış olup İran ve Irak bu alanda iyi bir savunma gücüne sahiptir diye ekledi.
İran İslami Şura Meclisi Milli Güvenlik Komisyonu üyesi ikili anlaşmanın uygulanmasını ve İran ile Rusya arasındaki stratejik ilişkilerin genişletilmesini, Batı'nın özellikle de Amerika'nın iki ülkeye yönelik yaptırımlarını etkisiz hale getirme adımı olarak değerlendirdi. Muhabirimizin bildirdiğine göre İran İslami Şura Meclisi Milli Güvenlik Komisyonu üyesi Yakup Rızazade, yaptırımların etkisiz hale getirilmesi hem İran hem de Rusya açısından oldukça önemli olup, ikili anlaşmanın hayata geçmesi ve stratejik ilişkilerin genişletilmesiyle Batı ve Amerika'nın İran'ı etkisizleştirme yönündeki politikalarıyla pratik bir yüzleşmeye tanık olabiliriz açıklamasında bulundu. Rızazade sözlerinin devamında İran İslam Cumhuriyeti'nin BRICS ve Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üyeliği ve Avrasya Paktı'na gözlemci üyeliği İran'ı bölgesel denklemlerde etkili bir ülke haline getirdi ifadelerini kullandı. Dünyanın en büyük iki enerji üreticisi ülkesi olan İran ve Rusya arasındaki stratejik anlaşma, BRICS gibi çok taraflı anlaşmaların sunduğu fırsatların kullanılmasına yönelik sinerjiye yol açabilir ifadesine de dikkat çekti. İran Meclisi Milli Güvenlik Komisyonu üyesi ayrıca İran ile Rusya arasında anlaşmanın imzalanma zamanı istişareye tabidir ve muhtemelen Ocak ayı sonunda tamamlanacaktır vurgusunda bulundu.
İran'ın güneybatısındaki İmam Hümeyni Limanı'nın petrokimya ihracatı %35 arttı. Muhabirimizin bildirdiğine göre İmam Hümeyni Limanı petrokimya CEO'su Sepehdar Ensarinik, dün İmam Hümeyni Limanı Petrokimyası Zişemsi 1403 yılının 9 ayında uluslararası pazarlara 1,6 milyon ton ürün ihraç etmeyi başardı. Bu geçen yılın aynı dönemine göre %35 artış anlamına geliyor dedi. İmam Hümeyni Limanı Petrokimyası CEO'su bu petrokimya bir yandan İran'ın iç pazarının hayati ihtiyaçlarını sağlıyor, diğer yandan da ürünlerinin bir kısmını ihraç ederek yaptırım koşullarında ülkenin dövizinin ve ekonomik kalkınmasının güçlenmesine yardımcı oluyor ifadesine dikkat çekti. Sepehdar Ensarinik bu kompleksin ihracatından elde edilen gelir bu yılın başından bu yana 650 milyon doların üzerine çıktı. Bu gelir üretim kapasitelerinin optimum kullanımı ve uluslararası pazarlarda hedefe yönelik yaklaşımın sonucudur diye ekledi. Bu rapora göre İmam Hümeyni Limanı Petrokimya Şirketi 1402 yılında 1 milyon tondan fazla ürün ihraç etmeyi başarmış ve ülkenin döviz kaynaklarının sağlanmasında kilit rol oynamıştır.
Hizbullah Hareket Yürütme Konseyi Başkanı Yardımcısı Şeyh Ali Dammuş, İslam Devrimi Lideri Ayetullah Habine'ye Lübnan'a gösterdiği büyük ilgiden dolayı teşekkür etti. Mehaber Ajansı'nın bildirdiğine göre Ali Dammuş, İran ile Irak'a aynı zamanda Lübnan'ın yeniden inşasına yardım etmek isteyen tüm dost ülkelere teşekkür ediyoruz dedi. Dammuş, Hizbullah savaşçıların kararlılığı ve azmiyle yıkıntıları tekrar inşa edeceğiz ifadesini kullandı. Hizbullah Genel Sekreterinin Siyonist İsrail'in saldırılarından etkilenen bölgeleri yeniden yapılanma süreci denetlemek için bir komite kurduğunu belirten Damuş, ülkenin yeniden inşasına destek ulusal bir görevdir. Ancak bu durum hükümeti bu alandaki sorumluluklarından muaf tutmaz diye konuştu.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, uluslararası topluma ve Arap ve İslam ülkelerine Gazze'ye yardım ve ısıtma ekipmanı göndermek için derhal harekete geçme çağrısında bulundu. Sahab'ın M Haber Ajansı'ndan naklen verdiği habere göre Hamas hareketi pazartesi günü yaptığı açıklamada şunları duyurdu. Gazze'de soğuk hava ve olumsuz hava koşulları nedeniyle aralarında 6 bebeğinde bulunduğu ölümlerin artmasıyla birlikte bu hareket Birleşmiş Milletler ile Arap ve İslam ülkelerinin yüz binlerce Filistinli sivili soğuktan ve Siyonist rejimin sürekli saldırganlığının feci sonuçlarından kurtarmak için yardım malzemeleri ve uygun çadırlar göndermek üzere derhal harekete geçmesini talep ediyor. Hamas açıklamasında şunları ekledi. Yaklaşık 15 aydır Siyonist rejimin soykırım ve etnik temizlik suçlarıyla karşı karşıya kalan Gazze halkına acil yardım sağlamak uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler'in insani ve hukuki bir görevidir. Hamas hareketi yaptığı açıklamada işgalcileri savaşı durdurmaya ve Gazze ablukasını kaldırmaya zorlamanın gerekliliğine vurgu yaptı. Siyonist rejimin 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine yönelik saldırılarında 45.514 kişi şehit oldu, 108.189 kişi de yaralandı.
İbranice kaynaklar Gazze şeridinin kuzeyinde Beytahanun ve Cebel ya da direnişin roketli saldırıları sonucu 5 İsrail askerinin öldüğünü, çok sayıda askerin de yaralandığını bildirdi. İran Pres'in haberine göre yaraların durumunun kritik olduğu belirtildi. Hasan Tuhaylar ayrıca mücahitlerin Gazze şeridinin kuzeyindeki Cebel ya da ortak operasyonla Siyonist işgalci ordunun askeri kışlasına saldırdığını ve yakın mesafeden 5 İsrail askerini öldürdüğünü duyurdu. Hasan bu Tuhaylardan mücahitlerin içindekilerle birlikte bir Merkava tankında ateşe verdiklerini, içinde çok sayıda İsrail askerinin bulunduğu bir askeri cipi el bombalarıyla hedef aldıklarını, bu sırada içindekilerin tamamının öldürüldüğünü ve yaralandığını vurguladı. Siyonist rejim ordusu Gazze şeridinin kuzeyindeki çatışmalarda 4 askerin öldürülüp yaralandığını resmen doğrularken, Gazze şeridinin kuzeyinde yaşanan çatışmalarda bu rejime ait bir askerin öldürüldüğü, 3 askerin de yaralandığını duyurdu. Pazar günü Siyonist rejim ordusu Gazze şeridinin kuzeyindeki çatışmalarda Yevar Şuham adlı bir askerin daha öldüğünü resmen duyurdu. Pazar günü yaşanan çatışmada ayrıca bir asker de ağır yaralandı.
Ve son haberimiz Yemen'den Tel Aviv'e balistik füzelerin ateşlenmesinin ardından Ben Gurion uluslararası hava alanı kapatıldı ve Siyonistler panik içinde kaçmaya başladı. İran Pres'in verdiği habere göre Siyonist rejimin medyası birkaç saat önce Yemen'den Tel Aviv'e düzenlenen füze saldırısı ve Beerşeba'da tehlike zilinin çalınmasının ardından Beerşeba'da meydana gelen kaza nedeniyle çok sayıda Siyonistin yaralandığını bildirdi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 11 Dey 1403, Hicri Kameri 29 Cemadiyus Sani 1446 ve Miladi 31 Aralık 2024 Salı. ...38 yıl önce bugün Hicri Şemsi 11 Dey 1365 tarihinde İranlı alim ve mücahit Ayetullah Abdulrahman Heyderi İlami vefat etti. Hicri Şemsi 1304 yılında İran'ın batısındaki İlam kentinde dünyaya gelen Ayetullah Abdulrahman Heyderi İlami, ilk okulu bitirdikten sonra dini ilimleri öğrenmek için Kutsal Kerbela, Samarra ve Necef-i Eşref kentlerine gitti ve orada rahmetli İmam Hümeyni başta olmak üzere diğer alimlerden dersler öğrendi. Despot Pehlevi rejimiyle mücadele eden Ayetullah Abdulrahman Heyderi, İlami, İslam devriminin zaferinden sonra İmam Hümeyni'nin İlam ilindeki temsilcisi ve bu ilin Anayasal Bilgeler Meclisi ve ayrıca Rehberlik Hubregan Meclisi temsilcisi olarak seçildi. ...110 yıl önce bugün Hicri Şemsi 11'de 1293 tarihinde Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasının ardından Osmanlı ordusu kuzeybatıdan İran topraklarına saldırdı ve Tebriz ve Urumiye kentleri ve diğer bölgeleri işgal etti. İran ise savaşta tarafsızlık politikasını resmen açıkladı. O dönemde Gacar Hanedanı'nın zayıflığı ve İran'da meşrutiyet devrimi sonrasında yaşanan olaylar nedeniyle İran ordusu mütecaviz Osmanlılara karşı koyabilecek durumda değildi. Kısa bir süre sonra müttefik cephesinde yer alan Rus ordusu Osmanlı askerlerine karşı ayaklandı ve onları işgal altındaki bazı bölgelerden geri püskürttü. Geçmişten bu yana İran'da sömürge varlığı bulunan Ruslar ilerlemeye devam ederek İran'ın diğer bölgelerini işgal etti ve Tahran'a yaklaştı. 1917 komünist devrimiyle birlikte Rus askerleri yavaş yavaş İran'ı terk ederken Birinci Dünya Savaşı'ndaki yenilginin ardından Osmanlı askerleri de İran'ı terk etti. İran, Rusya, İngiltere ve Osmanlılar tarafından askeri olarak işgal edilmesi, halkların katledilmesine ve birçok cana mal olan yaygın bir kıtlığa neden oldu. ...139 yıl önce bugün Hicri Kameri, 29 Cemadius Sani 1307 tarihinde Kanun Gazetesi Mülükümhan tarafından yayımlandı. Kanun Gazetesi'nin yayınlanması, İran'ın o dönemindeki reformların hayata geçmesi yönünde çok güçlü siyasi girişim ve hareketlerinden biri sayılıyordu. Onun gazeteciliğe yönelmesinin asıl nedeni bu mesleğe büyük ilgi duymasıydı. Mülükümhan gazete okurlarının ilgisini çekmek ve Kanun Gazetesi'nin daha da gelişmesi için okurların bu gazeteyi almaları için fiyatını çok aza indirdi. Bu gazetenin asıl içeriği o dönemdeki müstebit hükümetinin eleştirilmesi, mevcut hükümetin ıslah edilmesi, ülkede adaletin sağlanması ve parti eğitimi, halkın birliğe ve yasal düzene davet edilmesi, ulusal hedeflerin ilerletilmesi yönünde dini sınıfın himaye edilmesi ve toplumdaki kadın kesiminin hukukunun riayet edilmesiydi. ...510 yıl önce bugün 31 Aralık 1514 tarihinde Belçikalı hekim ve cerrah Andreas Vesalius dünyaya geldi. Onun şöhret kazanmasına neden olan asıl etken insan vücudunun anatomisini tanıtmasıdır. Bu nedenle Vesalius anatomi biliminin babası olarak adlandırılmıştır ve İnsan Vücudu Fabrikası adlı kitabı da bu alanda yer almaktadır. ...333 yıl önce bugün 31 Aralık 1691 tarihinde İrlandalı ünlü fizikçi ve kimyacı Robert Boyle hayata gözlerini yumdu. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarlar adlı programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Yeni mesaj.
Suriye'nin yeni yönetiminden skandal açıklama. İsrail Suriye'yi birazcık bombaladı.
Milli Gazete.
Erdoğan'dan vatandaşa boykot çağrısı.
Ve Cumhuriyet.
Parlamenter sistemdeki genel sekreterlik 6 yıl aradan sonra yeniden kuruldu.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mehmet Kara, 29 Aralık tarihli Yeni Asya gazetesinde İtiraf başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. AK Parti hükümetinin başarısız olduğu alanların başında ekonomi geliyor. Vatandaş, hayat pahalılığı karşısında inim inim inliyor. Faiz sebep, enflasyon sonuç diye çıktıkları yolda faizleri %8,30'a indirdikten sonra, Nurettin Nebati'nin bakanlığı bırakmasından sonra faiz %50'lere çıkarılırken, ekonomist ve ekonominin tek sorumlusunun kendisi olduğunu söyleyen Erdoğan'ın bu tezi bizzat kendi hükümeti tarafından çürütülmüş oldu. Eski Bakan Nebati'nin kur korumalı mevduat çağın buluşu diyerek icat ettikleri kur korumalı mevduat ile ülke 1.2 trilyon lira zarar etti. Şimdi de hiçbir şey olmamış gibi 2025 yılında kur korumalı mevduattan çıkılacağını söylüyorlar. Emeklinin ve çalışanın hakkını zengine altın tepside sunan bu sistemin faturasını kim ödeyecek? Yola girerken bütün sorumluluğu alanlar şimdi de aynı mesuliyet duygusu ile hareket edecek mi diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Şimdiki bakan %38 ile aldığı enflasyonu 1,5 sene sonra %47'ye indirmekle övünürken bir yandan da Türkiye'de ciddi bir enflasyon ve hayat pahalılığı var diye itiraf ediyor. Peki bunun sebebi kim? Ekonomiyi kötü yöneten siz değil misiniz? Bir itiraf da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan 2025 yılında sosyal yardımlara ayrılan payın 651 milyar olduğunu söylüyor. Milyonların sosyal yardımlara muhtaç duruma getirilmesi yoksulluğun iyice derinleştiği ve ekonomik politikaların çöktüğü anlamına gelmiyor mu? Burada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2022 yılında 4 milyon 419 bin haneye sosyal yardım gerçekleştirirken bu sayının 2023 yılında 4 milyon 989 bin haneye çıktığını açıkladığını da not edelim. Bu itiraftan sonra çıkıp sözümüzü tuttuk, çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik sözlerine kim inanır? Çünkü bırakın ezdirmemeyi inim inim inletiyorsunuz. İlk toplantısını 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta, üçüncü toplantısını 19 Aralık'ta yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, dördüncü toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında Perşembe ya da Cuma bakanlığın ev sahipliğinde yapılacağı belirtilmesine rağmen Salı gecesi taraflardan birisinin katılmamasıyla işveren ve hakem konumundaki hükümetle toplandı ve %30 artışla 2025'te uygulanarak asgari ücret 22.104 lira olarak belirlendi. Tepkiler çığ gibi büyüdü. Nasıl büyümesin ki? Enflasyonu %47, devletin alacağı vergi, harç ve cezalar %44 artış yapılmışken. Bakanın açıklamasında iki şey dikkat çekiyordu. Bakan yeni asgari ücreti açıklarken bir an durakladı, yutkundu ve yeni asgari ücreti açıkladı. Aslında bu durum işin özeti gibiydi ama asıl yutkunun çalışanların %44'ünü oluşturan asgari ücretlerinin ekran karşısındaki yutkunmasıydı. Bir de Bakan Işıkhan'ın açıklamasında Peygamber Efendimizin işçinin alın teri kurumadan hakkını verin öğüdü, işçinin insan onuruna yaraşır bir hayat sürdürmesini sağlamanın bir lütuf değil zorunlu bir vazife olduğunu hatırlatır cümlesi dikkat çekiciydi. İşçiler şunu soruyor. İlan edilen asgari ücret alın temizliğin karşılığı mı? Bu ücretle insan onuruna yaraşır bir hayat sürdürebilecek miyiz? Yutkunmadan da anlaşılıyor ki ikisi de değil.
Safa Hakyol 29 Aralık tarihli Karar Gazetesi'nde TÜİK Sanık Sandalyesi'nde başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. TÜİK anayasal bir devlet kurumu. Bugünkü yönetimi itibariyle de iktidarın kuvvetli himayesi altında. Ama kararın dünkü manşetinde belirtildiği gibi TÜİK sanık sandalyesinde. Çünkü enflasyonu gerçeğinden düşük gösteren istatistikler yayımlayarak ücret ve maaşlara gereğinden düşük zam yapılmasına yol açmıştı. TÜİK ve dünyadaki benzer kurumlar enflasyon sepeti denilen verilerini kamuya açıklarlar. Bizde de öyleydi fakat 2020 Haziran'ından beri gizli tutuyor. Tabii tamamen iktidarın tasarrufları bunlar diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Bu durumda Yargıtay Onursal üyesi Seyfettin Çilesiz TÜİK hakkında Ankara 6. İdare Mahkemesi'nde dava açtı. TÜİK, zamları biz yapmıyoruz, biz sadece istatistik hazırlıyoruz diyerek savunma yaptı. Ama zaten sorun istatistiklerin gizli tutulan verilere dayandırılması değil mi? Olay son derece önemli. Hukuk devletinde kamu görevleri ve görevlileri hukuk tarafından nasıl denetlenebilir? Bu dava bunun bir örneği. TÜİK eski adıyla DİE Cumhuriyet tarihinde ilk defa verileri tartışılan yönetimi de laf dinler hale getirilmek için ikide bir değiştirilen bir kamu kurumudur. Cumhurbaşkanlığı sisteminde Cumhurbaşkanı'na yüksek kamu görevlilerini istediği an değiştirme yetkisi verildiği için bu atamalar hukuken denetlenemiyor. Cumhurbaşkanlığı sistemi fiilen denetimsiz bir sistemdir. Hiçbir hukuk devletinde böyle bir sistem yoktur ama atanmışların işlemleri nihayet böyle yargı denetimine takılıyor. Anayasa hükmüdür, idarenin hiçbir eylem ve işlemi yargı denetimi dışında bırakılamaz. Ya yargı siyasi etki altındaysa en büyük sorun budur. Yargının bağımsız olmasının ön şartı HSK'nın bağımsız olmasıdır. Bizim HSK'nın bu vasfı yok. Avrupa'nın en yüksek hukuk kurumu Venedik Komisyonu bunu birçok defa rapor ettiği gibi son raporunda da Cumhurbaşkanı 13 üyesinden en az 10'unu seçme yetkisine sahip olmakta ve böylece yargı üzerinde güçlü bir siyasi etki sağlamaktadır diyor. Cumhurbaşkanının parti lideri olduğunu da belirtiyor.
Tahran Radyosu.
Veysel Ulusoy 29 Aralık tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde Ekonomik Büyüme ve Refah başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Ulusların zenginliğini yani refahını olumlu ya da olumsuz etkileyen çok faktör vardır. Ama o refahı hisseden unsur tektir. Hane halkı yani insanın ta kendisidir. Refah çoğu zaman harcama yeteneğiyle doğru orantılıdır. Bu yetenek ya da olanak arttığında refahın ve dolayısıyla da rahat yaşamın tüm öğeleri ortaya çıkmaya başlamıştır denir. Onların başında gelirin yükselmesi, onunla beraber fiyatların rasyonel bir seviyede ya az artması ya da sabit kalması gelir. Alım gücü gün be gün hayatın tüm diğer faktörlerini içine alan bir değer niteliğine sahip olur diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Tasarruflar artmaya, firma yatırımlarına gerekli olan maliyeti fazla olmayan kaynak bollaşmaya başlar. Faizdir bu kararı yapının harcı. Tasarruf ve yatırımların dengeye gelmesi onların fiyatı olan faiz oranını ortaya çıkarır. Aynen arz ve talebin ortaya çıkardığı fiyat ve üretilen miktar örneğinde olduğu gibi. Uygun maliyetli kaynak ile yatırımlar reel olarak artmaya başlar. Bu bazen %10'lara varan artış yaratır ekonomide. Üretilen mal ve hizmetler geliri kararlı bir şekilde artan hane halkı tarafından tüketilir. Geriye kalan gelir de yine tasarrufa gider. Tüm bu dinamik sürecin sonunda ekonomik büyüme ile karşılaşır ülke. Tasarruflar yatırımlara, tüketim üretime, parasal akımlar da tüm bu reel piyasalarda oluşan etkileşime göre şekillenir. Tersi de mümkündür. Diğer bir ifadeyle ülkeyi yöneten karar vericiler para arzını para talebinin kaynağı olan gelir seviyesi ve faiz oranlarına göre ayarlar. Esasında süreç bu kadar yalın değildir. Refahı artan bir toplumda tasarruflar banka veya finansal marketler vasıtasıyla finansal yatırıma da dönüşür, hane halkı küçük bir yatırımcı olur. Artan tasarruflar dış ticaret açığını şekillendirir. Uluslararası ticareti açık ekonomilerde tasarrufun yatırımlarda fazla olması dış ticaret fazlasını da beraberinde getirir. Dış ülkelere fazla tasarruflarınızı yönlendirir. Çoğu zaman da borç verirsiniz. Ne güzel değil mi? Maaşı reel olarak artan hane halkı ulusal gelirin çoğunu da yaratarak ekonomiyi şaha kaldırmakla yetinmez, gelecek nesillerin birikimlerini de yapar. İnşaat ve diğer imalat sanayilerindeki sektörleri etkiler. Dış ticaretteki ürün ve hizmet bileşimine yön verir. Kararlarında rasyoneldir. Yeter ki onun geliri emeğine paralel bir şekilde artsın. Yeter ki onun geliri verimliliğe göre artsın.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınızı uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
General Süleymani'nin şehadet yıl dönümü.
Şehit Süleymani hem şuca bud, hem bu tedbir bud. İnkılabigeri hattı kırmızı bud.
Değerli dinleyiciler, bugünlerde İslam Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Eski Komutanı Kor General Kasım Süleymani'nin Amerika'nın kalleş saldırısı sonucu şehadetinin yıl dönümünü idrak ediyoruz.
Haç Kasım için sınır sadece ülke kavramını çağrıştırmıyordu. Çünkü Haç Kasım sınırları olmayan bir savaşçıydı. Onun sınırları insanlığın savunulması ve mazlumların savunulmasıydı ve onun yeri mazlumlar için yardım istediği her yerdi. Bu yüzden savaş mağduru ve mazlum Irak, Suriye veya Gazze halkına yardım etmeye gittiğinde onların kendi yurttaşı olup olmaması onun için önemli değildi. Bütün mazlumları kendi vatandaşı olarak görmüş ve onları insan kılıklı kurtlardan kurtarmak için savaştı.
Dağ olsan sel ya da yağmur fark eder mi? Selvi olsan rüzgar ya da fırtına fark eder mi? Aşktır sınırımız, o neredeyse orasıdır toprağımız. Samerra, Gazze, Halep, Tahran fark eder mi? Bu şiir İran'ın büyük generali Şehit Hac Kasım Süleymani'nin en sevdiği şiirlerinden biriydi. Bu derin şiirin kavramları sanki şair Batı Asya'nın en yiğit generali Kasım Süleymani'yi vasfedermiş gibi yazmıştır. Hac Kasım da bir selin yok edemeyeceği güçlü bir dağ gibiydi. Hiçbir rüzgarın, fırtınanın onu kıramayacağı, yerinden oynatamayacağı bir selvi ağacı gibi uzun ve güçlüydü.
Ona göre sınır sadece ülke kavramını çağrıştırmıyordu. Zira Hac Kasım sınırları olmayan bir savaşçıydı. Onun sınırı insanlığın savunulması ve mazlumların savunulmasıydı. Mazlumlar için yardım gerektiği her yerde bulunurdu. Dolayısıyla savaş mağduru ve mazlum Irak, Suriye veya Gazze halkına yardım etmeye gittiğinde onların kendi vatandaşı olup olmaması onun için önemli değildi. Bütün mazlumları kendi vatandaşı olarak görmüş, onları insan kılıklı kurtlardan kurtarmak için aleni bir savaş vermiştir. Hac Kasım bu derin ve engin akışıyla en tehlikeli savaş meydanlarına adım attı. Şehadet sabahı olmayanın varadır ölüm gecesi. Şehadet olmadan ne farkı var hüsranla ölüm? Hac Kasım şehadet ve mahbuba vuslat aşığıydı. Böyle günlerde hayalini kurdu, arzusuna kavuştu.
Hac Kasım meydan adamıydı. Gökyüzünde belirli sınırı olmayan fakat tüm mazlumların bulunduğu genişlikteki bir meydan. Komşu halklar onun için İran halkı gibiydi. O da onlara şefkatli bir yardımcı ve destekçiydi. IŞİD terör örgütünün Suriye ve Irak'ta en korkunç suçları işlediği bir dönemde Mesih'in nefesi gibi olan aktif varlığı ile Süleymani IŞİD'in kuf varlığını yok etti. Hac Kasım'ın sadece mücadele meydanında değil, diplomasi alanında da eşsiz faaliyetleri vardı. Tüm çabaları direniş eksenine yeni bir hayat kazandırıyordu. Düşmanlarını bile hayran bırakan, büyüklüğünü görmezden gelemedikleri yüce bir şahsiyetti o.
CNN uzmanı Komutan Süleymani hakkında şunları söyledi. Süleymani'nin şaşırtıcı bir kişiliği vardı. Bütün hayatını savaş meydanlarında geçirmişti. Askerleri onu seviyordu. Oldukça karizmatik bir kişiliğe sahipti. O, dahi bir strateji uzmanı ve operasyonel tasarımcıydı. Ancak Hac Kasım asla gurura kapılmadı. Kendisini her zaman İslam devriminin çocuğu ve velayetin bir askeri olarak gördü. Devrim liderinin bölgedeki koluydu ama kendisini liderin küçük askeri olarak görüyordu. Ayetullah Hamenei'nin huzurunda son derece tevazu ve nezaket gösterir, aralarında bir baba-oğul aşkı gibi büyük bir sevgi vardı.
Tahran Radyosu.
Şia mezhebi açısından velayet, imamet anlamından kaynaklanıyor. Velayeti kabul edenler, insanlığın kurtarıcısı vaat edilen Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yokluğunda en iyi din ve mezhebi şahsiyeti, zamanın imamının vekili olarak gören ve onun söz ve emirlerine uyanlardır. İran'ın yönetim sisteminde Ayetullah Hamenei, ülkenin önde gelen din liderleri tarafından seçilen velidir. İslami hareketin yolundan sapmaması için devrim gemisinin kılavuzu ve dümeni rolündedir. Masum imamların yolunu sürdürür ve din büyükleri gibi kanaat, ibadet ve Allah'a kulluk içinde yaşamaya çalışır. Onun velayetinin kabulüne ve devrimin liderine itaatine velayeti kabul etmek denir. Hac Kasım, velayeti kabul etme konusunda eşsiz de tüm çabasını velayeti savunmak için harcadı.
İmam Hüseyin Aleyhisselam Üniversitesi'nin mezuniyet töreniydi. Askeri komutanlar ayakta durmuştu. Ayetullah Hameni merdivenlerden yukarı çıkıp kürsüye çıktı. Komutanların hepsi askeri saygı duruşunda bulundu. Ama Hac Kasım'ın saygı gösterisi diğerlerinden farklıydı. Her zamanki askeri saygıyla bir elini başına koydu, diğerini de göğsüne koydu. Hac Kasım'ın hiçbir hareketinin sebepsiz olmadığını biliyordum. Hacı, saygı göstermek için sağ eli başın yanına koymak askeri bir gelenektir. Bu elini göğsüne koymanın sebebi nedir diye sordum. Hac Kasım şöyle dedi. Ağanın endişeli olduğunu hissettim. Hac Kasım sana feda olsun ağam demek için elimi göğsüme koydum.
Hac Kasım ekolünü bir üçgen olarak ele alacak olursak, bir kenarı velayet, diğer iki tarafı ise ilah merkezli ve Allah yolunda cihattır. Hac Kasım'ın velayet yanlısı olması onun tağut rejimiyle mücadelesi sırasında ortaya çıktı. Kerman kentinde geceden sabaha kadar duvarlara sloganlar yazan, asıl sloganlarının Şah'a ölüm ve Hümeyni'ye selam olan genç. Kendisi bu konuda şöyle diyor: İmam Hümeyni'nin fotoğrafı benim günlük aynamdı. Günde birkaç kez onun resmine bakardım. Sanki imam yanımda oturuyor ve Kur'an okuyor.
İmam Hümeyni benim bir parçam olmuştu. Kişisel zevk açısından Hac Kasım'ın asker olmayı kendi ruhuna uygun bulmadığını bilmek ilginçtir. Fakat veli-i fakih olan Ayetullah Hameni'ye itaat ve kendi görevini yerine getirmek için direniş meydanı adamı olmayı kabul etti. O, Mevlası yolunda cihat etmeyi kendi ana mesleği olarak seçmişti. Tüm kritik ve belirleyici sahnelerde veli-i fakihinin yanında yer aldı ve velayetin savunmasında yorulmak bilmeyen bir savaşçıydı. Hacı Kasım'ın vasiyetnamesinin içeriği onun veli-i fakihe olan bağlılığının zirvesini gösteriyor.
Şehit Hac Kasım Süleymani vasiyetnamesinde velayet-i fakih ile ilgili farklı tabirler kullanmıştır. Bilge, canım ona feda olan Aziz Hamine'yi, ümmetin tek kurtarıcı reçetesi gibi güzel yorumlar, hatta Resulullah'ın çadırı olarak tanıtmıştır. Hac Kasım vasiyetinde herkesten şunları istemiştir: İlkelere sahip çıkın. İlkeler demek, veli-i fakih demektir. Özellikle bu bilge, mazlum, dinde, fıkıhta, tasavvufta, ilimde, takva sahibi Aziz Hameni'yi kendi canınız biliniz. Bu yüce şehit vasiyetinde ayrıca şöyle bir vurguda da bulunuyor: velayet-i fakih Allah'ın rengidir. Bu rengi her renge tercih edin. Gerçek bir şeriat ve bilim doktoru olan onun tavsiye ve uyarılarına uyun. Bu söz ve ifadelerin her biri şehit komutanın veli-i fakihe ilişkin düşüncesinin bir kısmını göstermektedir.
H. Hacı Kasım'ın vasiyetinin bir bölümünde velayeti fakihi korumanın önemi, İslam çadırını korumanın önemi olarak ifade edilmiş ve şöyle yazılmıştır. Ağabeyler ve ablalarım, İslam dünyası sürekli bir liderliğe ihtiyaç duyuyor. İyi bilirsiniz ki dünyayı sarsan, İslam'ı yeniden dirilten en muhteşem din alimi, yani büyük ve pak Hümeyni'miz, velayet-i fakihi bu milletin tek kurtarıcı reçetesi yaptı. Dolayısıyla ister dini açıdan buna inanan Şii olun, ister Sünni olarak aklı inancı sahip olan sizler, bilmelisiniz ki İslam'ı kurtarmak için her türlü ihtilaftan uzak vilayet çadırını terk etmemelisiniz.
Hac Kasım, velayete boyun eğenlerin çağdaş tarihindeki ender insanlardan biriydi. O, iktidarın zorlu sahnelerinde bu önemli ve kader meydanını hiçbir zaman boş bırakmamıştır. Bazı kişilerin politikalarına da asla aldanmamıştır. Çocukluğundan ergenliğine kadar bedenine ve ruhuna işlemiş olan velayet sevgisi 13 Ocak 2018'de şehadet gününe kadar onunla beraberdi. Yolu izleyenleri ile dolu olsun.
Kıymetli dinleyiciler, Kor General Şehit Kasım Süleyman'ın şehadeti nedeniyle hazırladığımız programımızı dinlediniz.
Programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Allah'a emanet olun.
Tahran Radyosu Podcast. Değerli dinleyiciler, bugünkü podcast'te sizlere Marlik Tepesi ve İran'ın bu bölgesinin altın kupalarından bahsetmek istiyoruz. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. İran'ın Tarihi Hazinelerine Bakış isimli podcast'in yeni bir bölümünde sizlerle birlikteyiz. Dinleyeceğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını dinleyebilirsiniz. Bugüne kadar Marlik'in altın kabartmalı antikalarını hiç duydunuz mu? İran'ın kuzeyindeki antik tepelerden elde edilen 3000 yıldan fazla bir geçmişe sahip olan barat ve vazo şeklinde bir obje. Bugünkü sohbetimizde İran'ın kuzeyindeki Marlik Tepesi ve de İran'ın bu bölgesindeki altın ve gümüşten yapılmış vazo misali bir objeden bahsetmek istiyoruz. Evet değerli dinleyiciler, bugünkü podcast'te kanatlı inek altın vazosu, iki başlı canavar ve ceylan vazosu ve hayat efsanesi vazosu adlı üç tarihi eserden bahsetmek istiyoruz. Efsaneyi ve tarihi anlatan, hatta efsanenin de ötesine geçerek hayatı anlatan tarihi efsaneler. Fakat isterseniz öncelikle bu tarihi eserlerin nerede keşfedildiğinden söz edelim. İran'ın kuzey bölgesindeki Gilan eyaletinin Rudbar şehrinde Marlik Tepesi denilen bir yerde Marlik altın vazoları keşfedildi. Marlik Tepesi eski bir uygarlığın parçası sayılır. Yazılı delil yetersizliğinden dolayı sessiz kalan ve elde edilen delillere göre İran platosunun eski uygarlıklarından biri olan bir medeniyettir. Ancak yazılı delil yetersizliğinden dolayı bu medeniyet hakkında kesin bilgiye sahip olunmamakla birlikte bu bölge halkının hangi din ve mezhebe sahip olduğunu ve nasıl düşündüklerini bilmiyoruz. En azından sanatta ve sanat eserlerinin üretiminde çok ileri ve sanatçı insanların bulunduğunu bilmekteyiz. Marlik Tepesi, Rudbar çevresindeki Goherud Vadisi'nde bulunan 5 antik tepeden biridir. Burası uzun yıllar boyunca Gilan halkının varlıklı atalarının ikametgahı olan hoş iklime sahip bir vadidir. Zeynep Bicar Tepeleri, Pilakale, Dorbicar ve Cazemkol bu bölgenin diğer önemli tepelerindendir. Yüzyıllar boyunca insan sanatı ve uygarlığının değerli bir hazinesini gizleyen Marlik Tepesi aslında doğal ve kayalık bir tepedir. Bu tepe demir sülfat taşlarından yapılmış olup doğal ve alt katmanları tepenin içinde büyük çatlaklar oluşturur. Ve bu delikler fare, yılan gibi hayvanların buraya yuva yapmasına neden olur. Bazıları Marlik adının bu bölgede Farsça'da mar olarak telaffuz edilen çok sayıda yılanın olduğu için böyle telaffuz edildiğini düşünüyor. Fakat kimileri de Marlik'i Mard ve Lik olmak üzere iki hecenin birleşmesinden oluşan ve Mard halkı anlamına gelen tarihi bir kelime olarak kabul ediyor. Bu teoriye göre bu kelimenin aslen Mardlik olduğu, dal harfi kaldırılarak Marlik olarak değiştirildiği belirtilmektedir. İran tarihi ve kültürüne ilgi duyanlara bu bölge halkında daha fazla bilgi edinmenin kapısını açan en önemli kişilerden biri de Dr. İzzetullah Negahban'dır. O, İran arkeolojisinin babası sayılıp kazılarında hatıralarının zihinlerden silindiği bu 3000 yıllık medeniyetin bir kısmını ortaya çıkarmayı başarmıştır. ...1941 yılı sonbaharında Dr. İzzetullah Negahban başkanlığındaki bir heyet inceleme yapmak üzere Rudbar şehrinin Rahmetabad bölgesine gitti. O, yanındaki ekiple beraber 14 yıl boyunca bu bölgeyi araştırdı ve bu araştırmalar sonucunda düzenli olarak tepe yüzeyine dağılmış, genellikle taş ve çamurdan yapılmış 53 mezar keşfedildi. Bu bölgede büyük taş levhalar mevcut olup, bölgeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan ve Goharud Vadisi'nden getirilen bazı mezarların yapımında sarı taşlar kullanılmıştır. Malik tepelerini kazmak, doktor Negahban ve meslektaşları için çok meşakkatli ve sorunlu bir işti. Köylülerin, kaçakçıların kışkırtmasıyla yaptıkları çatışma ve insanlık dışı uygulamalardan, İkinci Pehlevi dönemi devlet yetkililerinin başlattığı ve sonunda doktor ve meslektaşlarının yargılanmasına yol açan iftira ve sıkıntılara gibi büyük sorunlar. Nihayetinde ulaşılan sonuç tüm sıkıntı ve zorluklara değmişti. Evet değerli dinleyiciler, Doktor Negahban'ın çektiği bu zorluk ve sıkıntıların sonucuna değdiğini belirtmiştik. Şimdi isterseniz bu kazılar sonucu keşfedilen tarihi eserlere şöyle bir göz atalım. Bu bölgeden birçok seramik ve altın obje çıkarılmıştır. Bu da bölge sakinlerinin büyük zenginliğini göstermektedir. Bu eserler yaklaşık 3000 yıl öncesine, yani milattan önce 2. milenyumun sonu ve 1. milenyumun başlarına kadar uzanıyor. Doktor Negahban'ın kazılarında ortaya çıkan 53 mezar, arkeologlar ve araştırmacılar için çok değerli bilgiler içeriyordu. Kazılarda tamamen kıyafet ve süslemelerle gömülen Mard halkının cesetleri bulundu. Bu bölgenin insanları ölülerini resmi kıyafetleriyle ve yan yatırarak bir taş levhanın üzerine koyuyorlardı. Bu durumda dizler hafifçe bükülmüştür. Ölülerin yanlarına dini ritüel kapları, heykeller, süs eşyaları, altın ve mücevher, silahlar, alet ve ekipmanlar, mutfak eşyaları, hatta çocuk oyuncakları gibi pek çok nesne de gömülüydü. Ölüyle beraber gömülen eşyalar, mezar sahibinin kimliği ve mesleğinin de göstergesi sayılırdı. O dönemin dini inançları açısından bu mezarlar döneme göre özel bir düzen içinde dizilmiş, kıymetli ve zarif sanat eserleriyle doluydu. Marlik Sultanları mezarlığı kazısında bulunan mezarlar her ne kadar güç, önem ve zenginlik bakımından birbirlerinden farklı olsalar da bu kavimlerin ölümden sonra hayatın varlığına dair inanç ve düşüncelerinin en güzel temsilcileriydi. Sahipleri hem yapı tarzı hem de nesneler açısından. Bu mezarlar arkeologlara geçmişte İran sanatının ve endüstrisinin gelişimi hakkında belgelenmiş ve değerli belgeler sağlamıştır. Bu bölgede yapılan kazılar sonucu hançer, kılıç, süngü, mızrak, bileklik, savaş kol bandı ve bronz sapan gibi pek çok savaş malzemesi ele geçirilmiş. Bu da bu kavimlerin savaşçı olduklarını göstermektedir. Doktor Negahban'ın keşif ekibinin buluşları büyük bir başarı sayılıp aynı zamanda gizli bir tarihi ortaya çıkardı. Bu kazılar neticesinde İran'daki sanatçıların yapmış olduğu değerli eserlerin teker teker toprağın altından çıkarılması insanları adeta büyülemişti. Evet değerli dinleyiciler, sohbetimizin başında sizlere bahsettiğimiz 3 kupa olan kanatlı inek altın vazosu, iki başlı canavar ve ceylan vazosu ve hayat efsanesi vazosu bunların en önemlilerindendir. Bu vazolardan her birini yapan sanatçılar, çevrelerindeki doğadan ilham almışlardır. Çevrelerindeki inekler, koyunlar, atlar, ördekler ve keçiler gibi evcil hayvanlar ve doğada gördükleri yılanlar, akbabalar, ceylanlar, kartallar, domuzlar ve leoparlar gibi doğanın vahşi hayvanların tasvirlerini sergilemişler. Bunun yanı sıra bazı vazoların motiflerinde birkaç hayvanın birleşmesinden oluşan mitolojik hayvanlar da göze çarpmaktadır. Tüm bu motifler hayatın zorlukları ve yaşananların üstesinden gelmek için içsel bir ihtiyacın göstergesi olup altın objelerin her biri bu ihtiyacı güzel bir sanat eseri biçiminde anlatmada Marlik sanatçılarının el sanatını gözler önüne seriyor. Marlik vazosu olarak bilinen kanatlı inek altın vazosu, saf altından yapılmış bir obje olup 18 santimetre yüksekliğindedir. Bu, antikanın kabartmalı tasarımlarının yüksekliği 2 santimetreye ulaşıyor. Ortadaki motif ise hayat ağacının vazosu ve ağacın iki yanından iki kanatlı inek yukarıya çıkmakta. Bu 4 mitolojik kanatlı boğa, vazonun üzerindeki kabartma oymalarla güzel bir şekilde dekore edilmiştir. İneklerin kanatlarının olması onların cennetlik olduğunu gösteriyor. İneklerin başları kabın gövdesinden çekiçleme tekniği ile kabartılmıştır. Her bir kanatlı inek çifti palmiye benzeri dekoratif bir ağaca tırmanırken tasvir edilmiştir. Bu hayali hayvanların son dereceye hareketli ve canlı oldukları, arka ayakları üzerinde durdukları gösterilmiştir. Ön bacakları kaldırılır ve ağacın gövdesi ve dalları etrafında dinlendirilir. Kanatlı inek kabı güzellik, doğruluk ve sanatta son noktadır. Güzel kanatlara sahip efsanevi inekler, ona 3 boyutlu bir görünüm kazandırmaya çalışıldı. 2 boyutlu bir bağlamda 3 boyutlu bir görünümü vurgulama ve verme çabası bu medeniyette çok mükemmel bir görsel vizyonu göstermektedir. Bu ineklerin başları vazonun dış yüzeyinden perçinlenmeyip büyük bir zarafetle vazonun iç kısmından dışarıya doğru çıkarılması bu objeye çok daha güzel bir ilginç görünüm kazandırıyor. İki inek deseni arasında ve hayat ağacın üzerinde nilüfer çiçeğine benzer bir çiçek deseni görülüyor. Bu vazo benzeri objenin kenarı çok ince bir tel bantla süslenmiş ve bu vazonun gövdesiyle tabanın birleşmesi noktasında köşeli bir çıkıntı bulunmaktadır. Bu vazonun altında güzel bir çiçek kazınmıştır. Çiçekler arasında ışınların düzenli olarak yayan güneşin rolü görülmektedir. Marlik halkı için güneş çok önemliydi ve ellerinden geldiğince çoğu metal kap, fincan ve bardağın alt kısmına güneşin sembolünü dekoratif geometrik üçgenler şeklinde tasvir ediyorlardı. Bu desenin türü ve çizim şekline dikkatlice bakıldığında güneşin her şeyin merkezinde olduğu ve tüm canlıların onun hayat veren ışık ve sıcaklığından canlandığı görülüyor. Fakat ikinci kupa bunun da ötesine geçerek bir önceki vazodan iki başlı canavar ve ceylan vazosu olarak bilinen kupadan daha efsane hale gelmiş ve muhtemelen M.Ö. 14. ve 12. yüzyılın ortalarında yapılmıştır. İki ceylanı tutan korkunç iki başlı bir canavar. Sanatçı bu kupanın gravüründe Marlik kültüründeki olası mitolojik karakterlerden birini anlatmaya çalışıyor. Bu obje gümüş ve altın alaşımından yapılmış olup boyutu 11 santimetreye 11 santimetredir. Bu kupa misali objenin üzerinde iki başlı bir canavar göze çarpıyor. Canavarın ağzı korkunç bir şekilde açıkken bir başı sola, diğeri sağa eğilmiş, bağırıyormuş gibi görünüyor. Canavarın kanatları açık ve iki bacağında ona sembolik bir kombinasyon veren kıvrımlar bulunmaktadır. Canavarın her pençesi ceylanın bir bacağını tutuyor. Canavar bu iki ceylanı avlıyor. Bu çalışma kalem ve kapartma tekniğiyle yapılmıştır. Ancak üçüncü tarihi eser olan Hayat Efsanesi vazosu önceki iki objeden çok farklıdır. Doktor Negahban'ın belirttiğine göre bu vazonun yüksekliği 20 santimetre, çapı ise 14 santimetredir. Bu objenin üzerindeki yazı bir antilopun hayat hikayesini anlatıyor. Yani doğumun başlangıcından yaban domuzu tarafından öldürme anına kadar olan süreç, en ince ayrıntılarıyla anlatılmaktadır. Hayat Efsanesi vazosunda 5 sıra bulunmaktadır. En alt sırada yani 1. sırada bir antilop annesinin sütünü içiyor. Anne ise yanı başındaki çalıdan besleniyor. Üst sırada ayrıca iki keçinin tomurcuklarını yediği bir ağaç göze çarpıyor. 3. sırada ise aynı dağ keçisini yiyen domuzlar görülüyor. Uzaklarda akbabalar gökyüzünde uçuşuyor. Sanatçı bu akbabaları küçük çizerek keçilerin domuzlar tarafından yenildiği görüntülerini uzaktan göstermeye çalışıyor. Üst sırada domuzlar gider ve keçi kalıntıları gökten inip keçinin kalıntılarını yiyen akbabalara verilir. Son sıra ise vazonun kenarı sayılır. Doktor Negahban'a göre bu vazo belki de dünyada hayata dair bir hikayeyi net bir sekansla anlatan bir eserdir. Diğer iki vazodan farklı olarak bu vazo oldukça gerçekçidir. Değişen hiçbir şey bulunmamaktadır. Keçi, domuz, ağaç ve akbaba olması gerektiği gibi tasvir edilmiştir. Doğada normalde yaşadıkları sürecin aynısını yaşarlar ve gözlemcinin şimdiki zamanı bunu gerçek anlamda yansıtır. Bunda büyülü, doğaüstü ve veya metafiziksel hiçbir şey bulunmamaktadır. Her şey mantıksal bir süreçte gerçekleşir. Bu objeyi ilk yapan kişi, yaban hayatında olup bitenleri yakından gözlemlemiştir. Dolayısıyla bu eser sadece bir olayın hikaye benzeri bir anlatımı olmayıp, daha ziyade dünyanın ilk biyoloji kitabı olarak kabul edilebilir. Bir hayvanın yaşam ve ölüm öyküsünü diğer canlılarla nasıl etkileşim kurduğunu tamamen doğal ve gerçekçi bir şekilde anlatan bir kitap. Böyle bir şeyin Marlik uygarlığında bir tür entelektüel işlem olarak kabul edilip edilmediği, en azından bu bölgedeki arkeolojik keşiflerle doğrulanamıyor. Fakat o kadar değerliydi ki altın objenin üzerine kazınmış ve İran platosunda bilimsel düşüncenin iki kıvılcımlarından biri olarak kabul edilmiştir. Evet değerli dinleyiciler, İran'ın Tarihi Hazineleriyle Bakış isimli podcastimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyor. Bu sohbetimizde sizlerle İran'ın kuzey bölgesindeki Marlik uygarlığını ve burada keşfedilen antikalardan bahsettik. Bir sonraki podcast'te sizlere İran'ın bir başka tarihi hazinesinden daha bahsedeceğiz. Dinlemiş olduğunuz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast'tir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını dinleyebilirsiniz. Bizimle iletişime geçmek için yorum bölümünde veya sosyal ağlardan bize mesaj gönderin. Ayrıca bizleri Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın doğum günü ve 2025 yılının başlangıcı vesilesiyle Hristiyan ülkelerin liderlerine kutlama mesajı gönderdi. İran İslami Şura Meclisi Başkanı Galibaf, Umman Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmede Siyonist rejimin bölgede işlediği suçlara karşı Müslümanların duruşuna vurgu yaptı. İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve Daimi Temsilcisi Erevani, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında İsrail temsilcisinin kışkırtmasıyla Amerika ve İngiltere'nin suçlamalarına yanıt olarak yaptığı açıklamada İran'ın Kızıldeniz'e müdahale ettiği yönündeki suçlamalar asılsız iddialardır ifadelerini kullandı. İran ve Irak sınır muhafız komutanları Merivan'da ortak toplantı yaptı. Rusya ile yapılan stratejik anlaşma yaptırımların etkisiz hale getirilmesine yönelik bir adım olduğu belirtildi. İran'ın güneybatısındaki İmam Hümeyni Limanı'nın petrokimya ihracatı %35 oranında arttı. Hizbullah Hareketi Yürütme Konseyi Başkanı Yardımcısı Şeyh Ali Damuş, İslam devrimi lideri Ayetullah Hamine'ye Lübnan'a gösterdiği büyük ilgiden dolayı teşekkür etti. ve Hamas Gazze yardım için uluslararası toplumun derhal seferber edilmesi çağrısında bulundu. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İranseda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti adresine veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki telefaks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz.